Ayrım 18, Canavar, Peter Benchley, sayfa 190. 20. Dümen tekerleği kocamandı. Onu kontrol altında tutabilmek, iki elle kavramayı ve kızın tüm dikkatinin onun üzerinde toparlanmasını gerektiriyordu. Paslanmaz çelikten yapılmış olan tekerleğin çapı 120 santimdi ve sanki kendisi de canlıymış gibi görünüyordu. Sürekli kızın elinden kurtulmak, tekneyi rüzgara ve dalgalara kaptırmak ister gibiydi. Kıza terbiye edilmemiş bir atı anımsatıyordu. Dümen tekerine verilecek yanıt ona kimin patron olduğunu göstermekti. Sonra adam gibi davranacaktı tekerlek. 3 gün 3 gece dümeni alma şansını bekledikten ve dalgalı denizde dümen tutmanın nedenli güç olduğu konusunda babasının, Timmy ile David'in konferanslarını dinledikten sonra Catherine hata yapmamalıydı. Onlar tekneyi kontrol altında tutabilmek üzere dümen kullanmanın bir erkeğin gücünü gerektirdiğini, kızın dümeni alması için rüzgarın kesilmesi ve koşulların düzelmesini beklemesini sürgüt söylemişlerdi. Kız oturduğu yerde dikildi ve dümeni tutan direğe dizlerini dayayarak parmaklarına kramp girinceye kadar dümen tekerleğini sıktı. Kollarındaki kaslar daha şimdiden acımaya başlamıştı. Catherine biliyordu ki pek yakında bu kaslar artık iş göremeyecek kadar sızlamaya başlayacaktı. Timmy gelip kızın yanındaki mindere oturdu. Teknenin baş tarafında David ile Peter güverteye sere serpe yatmış bronzlaşmak üzere uğraşıyorlardı. Şimdilik yapacak işleri bulunmuyordu. Yeniden nöbeti alana değin yatıp keyif çatabilirlerdi. Timmy kıza biraz sancağa doğru gel dedi. Niçin? Çünkü ana yelkende hafif yapraklanma var diyen Timmy yelkenin tepesini göstererek sordu. Tanrım neden düşünüp de duraksıyorsun? Kız başını kaldırdı, mavi gökyüzüne karşı beyaz yelkenin titreşimlerini gözlerini kısarak baktı. Timmy haklıydı ve bu durum onu rahatsız ediyordu. Çünkü olayı kendisi görmemiş ya da duymamıştı. Ancak yelkendeki yapraklanma ya da titreşme öyle az ve önemsizdi ki bunun bir fark yaratacağına inanamıyordu kendisi. Dümen tekerleğine abandı. Ana yelkendeki yapraklanma bitene kadar sancağa doğru döndürdü. Tekne sağ tarafına doğru yattı ve kız ayaklarıyla destek olup devrilmemeye çalıştı. Timmy, oldu tamam dedi.
Tanrı'ya şükürler olsun sen de olduğunu görebildin. Şimdi eminim ki kazanacağız.
Hey Kathy, bu yalnızca bir yarış.
Beni aldatıyor musun yoksa?
Görünürde başka tekne bulunmuyordu. Yarışa kaç tekne başlamıştı? 50 mi yoksa 100 mü? Kızın bir fikri bulunmuyordu. Yarışın başlama hattı ileri geri gidip gelen zigzaklar yapan teknelerle, birbirine bağıran ya da düdük çalan kişilerle bir hengame alanı gibiydi. Ama yarışta saatler geçince ortada tekne sayısı azalmaya başlamış, sanki çoğunu deniz yutmuş gibi görünürde pek az tekne kalmıştı. Catherine bunu her kaptanın kendi stratejisini uygulamasına, bilgisayar deneyim ve tahmin gücünü kullanarak kendi taktiğini oluşturmak istemesine bağlıyordu. Sonuçta en uygun rüzgar, gelgit ve akıntıların bileşkesini bulan kişi yarıştan zaferi elde ederek çıkacaktı. Şimdi de böyle okyanusta yalnız başına olmak kızın üzerinde karamsarlık yaratıyordu. Tekne 15 metreye varan boyu ve derin su kesimiyle bir ev kadar büyüktü. Ama her iki tarafında kabaran dalgalarla, sonsuzluğa kadar uzanan ufuk ve gökyüzüyle tekne kocaman halının ortasındaki minik bir böcek gibi kalıyordu. Kızın babası ambar kapağından başını çıkardı ve "İşler nasıl gidiyor, Pandispanya?" dedi. Ona kendisini Catherine diye çağırması için yalvarmıştı. Hiç değilse şu yolculukta öyle yapsaydı. Pandispanya dışında başka bir takma ada bile razıydı.
Çok iyi gidiyor baba diyerek yanıtladı.
Nasıl başarabiliyor mu Tim?
Kız dua etti. Hoş bir çocuk ol Tim'i. Gübre kafalı tipik bir oğlan kardeş gibi davranma ne olur.
Tim oldukça iyi baba dedi.
Teşekkür ederim.
Ama arada bir dalgınlık ediyor.
Gübre kafalı.
Bermuda'yı radar ekranında gördük, 50 millik daire üzerinde. Muazzam diyen Catherine şu anda söylenecek doğru sözü bulduğunu umut ediyordu. Kuşkusuz öyle. Bunun anlamı tüm gece boyunca seyir yapacağız ve eğer şanslı olursak kanala şafak sökerken varacağız demektir. O işi karanlıkta yapmak istemiyoruz.
Tanrım, evet diyen Tim ekledi geçen yılı anımsa. Onu bana hiç anımsatma. Catherine düşündü. Kuşkusuz geçen yıl ben orada değildim. Her zaman öyle olur. Nerede heyecan varsa ben orada bulunmam. Babası başını geriye çekerken durdu ve şöyle konuştu. Tuhaf bir şey var. Bermuda kıyı radyosu denizcilere duyuru yapıp teknelere saldıran bir hayvan olduğunu bildiriyor. Catherine sordu. Bir balina mı yoksa? Belki de zavallı hasta bir hayvandır. Bilmiyorum. Sanırım Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey üzerinde oyunlar çevirip turizmi güçlendirmek istiyorlar. Her ne olursa olsun işi şansa bırakamayız. Çevrede hareketli bir şey görürseniz hemen can yeleklerinizi takın.
Baba, hava sert bile değil.
Biliyorum Pandispanya, ama sonunda üzülmektense güvencede olmak iyidir diyen adam gülümseyerek ekledi. Annene senin için fazladan özen göstereceğime söz verdim.
Tim'e doğru bir işaret yapan yaşlı adam kameraya döndü. Tim'i oturduğu yerde doğruldu. Catherine'in can yeleğine uzandı, alıp bağcıklarını çözerek kız kardeşinin yanındaki çelik direğe yeleği astı. Kız sordu, senin can yeleğin nerede? Sen yelek takmıyor musun?
Ben bu yarışa 3 kez katıldım. Sanırım teknede nasıl dolaşılacağını biliyorum.
Ben de biliyorum.
Şu halde benimle değil, babamla tartış. Ben yalnızca verilen komutlara uyuyorum diyen Tim kardeşine gülümsedi ve yeniden minderin üzerine uzandı.
Catherine kramplar giren parmaklarını esnetip rahatlatmaya, ellerindeki yükü kol ve omuzlarına aktarmaya çalıştı. Kol saatini takmamıştı. Bu yüzden şu hantal tekerlekle daha ne kadar boğuşması gerektiğini bilmiyordu. Umut ederim ki çok uzun sürmez ve onu devralması için Tim'e söylemem gerekmez diye düşündü. Çünkü o takdirde kardeşi eleştirecek, pek alçakça olmasa bile o sersem maço laflarından birini söyleyecekti. Kendisi kolay pes eden tiplerden değildi. Bu yolculuğa katılmak için adeta yalvarmıştı. Dümen tutmayı da içermek üzere kendisine düşen her işi yapacaktı. Erkek kardeşlerinin kendisinin yolculuğa katılışına karşı çıktıklarını biliyordu. Eğer annesi babasını oturtup onunla içtenlikle eşitlik, doğruluk ve bir takım başka şeyler hakkında konuşmasa, şu anda Catherine Far Hills'da 10 yaşındaki çocuklara tenis öğretiyor olacaktı. Bu yolculuğa çıkışını annesine ve bir de sorumluluk değil bir değer olduğunu kanıtlayan kendisine borçluydu. Catherine birkaç gün Bermuda'da kalıp plajda güneşlenmek ve motosikletle çılgın serseriler gibi dolaşmak istediğinden yarışın sona ermesini bekleyemiyordu artık. O bunları yaparken babası ve ötekiler adadaki yat kulübünde ya da belki dinghy kulübünde içkilerini yudumlayıp yelkenle seyir hakkında konuşacaklar ve sonra Bermuda'ya gittik geldik diyeceklerdi. İşin komik yanı da buydu. Daha sonra kız Amerika'ya uçakla dönecekti. Bunu böylece kararlaştırmışlardı. Yelken kullanmaktan büyük zevk aldığını gösterir şekilde numara yapmasına ve orsa seyri, boca seyri gibi yelkencilik deyişlerini öğrenmek üzere elinden geleni yaptığını göstermesine karşın, Catherine büyük bir yelkenli tekneyle dolaşmanın insana keyif veren gizemini bir türlü çözememişti. Oysa kıyıya yakın sularda ve küçük tekneyle yelken kullanmaya bayılırdı. Birkaç saati su üzerinde geçirmek, arkadaşlarla yarışmak, bazen tekneyle alabora olmak ama sonra akşam eve döndüğünde sıcak suyla yıkanmak, doğru dürüst yemek yemek ve geceleri iyi bir uyku çekmek keyifli şeylerdi. Şu yarış ise bir çile, rahatsızlık ve yorgunluk çekme maratonuydu. Teknede hiç kimse günde 4-5 saatten fazla uyuyamıyordu, kimse banyo yapmıyordu. Bir seferinde Catherine yıkanmak istemiş ama 2 kez ayağı kayıp düşmüş ve sabun kabıyla başını kesmişti. Bu yüzden duş yapmaktan bile vazgeçmiş ve fırsat buldukça bedenini süngerle silmeye başlamıştı. Teknede her şey ıslak gibiydi, her taraf tuz ve küf kokuyordu. Güvertenin altı baştan kıça dev bir ıslak lastik ayakkabıya benziyordu. Teknedeki tuvaletleri çalıştırabilmek üzere öğrenim görmüş olmalıydınız. Her iki tuvalette her gün en az 2 kez tıkanıyor ve tüm kınamalar Catherine ile orada bulunan ikinci bayan David'e aşık kız arkadaşı Evan üzerinde yoğunlaşıyordu. Sanki kızlar teknedeki boru tesisatına karşı fesat kurmuş gibi düşünülüyordu. Yarış boyunca Catherine aşçı yardımcısı ve bardak yıkayıcı olarak atanmış ve bu da bir takım kötü şakaların yapılmasına neden olmuştu. Tekne hep iki tarafından biri üzerine yan yatıp gider ve siz ayakta durmakta güçlük çekerseniz nasıl iyi yemek pişirebilirdiniz? Catherine'in tüm başarabildiği gündüz ve gece boyunca kahveyi ve çorbayı sıcak tutabilmek ve kim isterse ona bir sandviç hazırlamak şeklinde gerçekleşiyordu. Teknede bulunması eğer bazı iyi yanları olsa Catherine'in onları aksaklıklarla karşılaştırmaktan rahatsızlık duymamasına neden olacaktı. Ancak kızın tüm söyleyebildiği kadarıyla okyanusta yarış yapmak, hava sıcak olsa bile pek çok gevezeliği, uzun süreler bir yerde oturup beklemeyi ve yarım gün çılgınlar gibi çabalamayı içeriyordu. Ve genç kızın bu yarışa katkısı yalnızca ayak altından çekilmek şeklinde olmuştu. Catherine okyanusta yelken yarışçılığının erkekleri bir arada tutan bağ olduğu sonucuna varmış ve bunu ilk elden denediği için memnun olmuştu. Bundan böyle babası ve ötekiler açık denizlerdeki kahramanlıklarını böbürlenerek anlatırken kız içinden gülerek onları dinleyecekti. Genç kızın kol ve omuzları şimdi titriyordu. Başka seçeneği kalmamıştı. Dümen tekerleğini kardeşi Tim'e devretmek zorundaydı. Ama o anda Tanrı'nın yardımıyla vardiya değişimi zamanı geldi. Babası ve amcası Lou ambar kapağından çıkıp onunla Tim'in görevini almak üzere geldiler. Lou'nun iki oğlu da baş tarafa David ile Peter'ın yerine geçtiler. Babası dümene geçerken kızına "İyi iş başarmışsın sevgilim, tam rota üzerindesin" dedi. Tim sordu, "Yarışta ne durumda olduğumuzu biliyor musun baba?"
"Bunu söylemek pek güç. Sanırım tekne sınıfımızda ikinci ya da üçüncü durumundayız. Radar ekranında pek çok tekne görülüyor ama onların hangileri olduğunu söyleyemem."
Catherine can yeleğini direkten aldı ve alt kamaraya indi. Yeleği ranzanın üzerine attı. Tim de onun yanından geçip baş altına giderek ranzasının üzerine uzandı. Oğlan pabuçlarını çıkarmaya zahmet bile etmemişti. Buranın spor salonu gibi kötü kokmasına hiç şaşmamalıydı. Genç kız bir çorba içip uyuyuncaya kadar kitap okumayı kararlaştırdı. Yapacak başka işi bulunmuyordu. Babasının bağırışını işitti. "Dönüşe hazır ol." Teknenin fiberglass'tan yapılmış baş tarafında patırtılı ayak sesleri duyuldu. Catherine üst ranzanın yan demirini kavradı. O ranzada şimdi keresle biçen bir testlerinin sesine benzeyen horlayışıyla derin uykuda olan Evan yatıyordu. "Rüzgar altına dön" diye babası bir kez daha seslendi ve tekne sancağa doğru döndü. Bir saniye havada asılmış gibi kaldı. Sonra bomba yerinde kaydı ve ana yelken rüzgarı alınca "pat" diye ses çıkardı. Tekne iskele tarafına yattı. Lavabodan bir şangırtı duyuldu. Kirli fincanlar kaymış ve birbirinin üzerine yığılmıştı. Catherine şu anda fincanları yıkamalıydı. Bu onun işiydi. Aynı zamanda fincan yıkama Evan'ın da işi olarak saptanmıştı. Oysa Evan zahmet etmemiş ve yatıp uyumuştu. Lanet olsun. Catherine de onları daha sonra yıkayabilirdi. Kirli fincanlardan birini üstün körü yıkadı, içine çorba koyup yudumladı. Ranzasına dönerken durup radar ekranına baktı. Ekran yeşil bir video oyunu gibi parıldıyordu. Yeşil bir çizgi saatin dönüş yönünde ekranı süpürüyor ve kızın öteki tekneler olarak bildiği altın renkli lekeleri gösteriyordu. Ekranın üst kısmında pürüzlü iri bir leke daha vardı. "Merhaba Bermuda" diye düşündü Catherine. "Bana biraz güneşinden ayır ve benimle ilgilenmeye başlamışken bir de yakışıklı can kurtaran genç bul bana. Yelkenli teknelerden nefret eden genç bir adam olsun." Şu anda bunca sıkıntısına karşın genç kız kendisini yitik ve yalnızmış gibi algılamadığı için sevinçliydi. Ranzasına uzandı ve başının üzerinde bulunan okuma lambasını yaktı. Annesinin ona bu yolculuk için seçtiği "Anneciğim" adlı kitabı açtı. Bu yapıt böyle bir yolculuk için pek uygundu. Romantik, korkutucu ve okunması birkaç gün sürecek kadar uzundu. Konusunu unutmadan aralıklı olarak okuyabilirdiniz. Genç kız tuvalete gitmeliydi. İçini çekip ranzadan kalktı. Kıç tarafa doğru yürürken harita masasının yanından geçti. Tuvaletin kapısını açtı ama pis koku onu New York'un ünlü Penn istasyonunun genel tuvaletlerininkinden daha çok rahatsız etti. Bakmak zorunda değildi, oysa baktı ve klozetin tıkalı olduğunu gördü. Pompa koluna bastı. Boğulan bir adamınkine benzeyen gargara sesi onu bir kez daha bunu denememesi yolunda uyardı. Baş taraftaki tuvalete gitti. Oranın kapısının üzerine de bir kağıt parçasına el yazısıyla yazılmış bozuk sözcüğü konulmuştu. Lanet olsun, ranzasına gitti. Yatağın altında bulunan dolabın kapağını açtı ve içinden ivedi durum tuvalet aygıtını çıkardı. Bu boş bir mayonez kavanozuydu. Sonra kıç tuvalete gidip kavanoza işerken soluğunu tuttu. Tek bir şey düşünüyordu şimdi. Tanrım, lütfen sabah olsun. O zamana kadar uyuyayım ve tekne iskeleye bağlanana den uyanmayayım. İşini bitirince kavanozun kapağını sıkıca kapadı ve ambar kapağına doğru yürüdü. Babası sordu, can yeleğin nerede? Ben şimdi tuvaletteydim diye yanıt vererek kavanozu adama gösterdi. Her ikisi de bozuk mu gene?
Evet, bir kez daha.
Tanrım, oraya varınca onarırız. Lu amcası hafifçe alaycı bir gülümsemeyle, teknede bayanlar olunca dedi.
Lu amca, benim biyoloji dersim çok iyi değildi. Ancak şunu biliyorum, erkekler de bazen tuvalete gidiyorlar.
Gene de ben düşüncemde ısrarlıyım.
Babası içi dolu kavanozu almak için elini uzatarak haydi ver onu bana diye söylendi.
Ben dökebilirim baba.
Pandis panya.
Ben o işi yapabilirim.
Şu halde can yeleğini tak.
Baba, oh tamam diyen kız merdivenlerden inip ranzasına vardı ve can yeleğini aldı. Pek öfkeliydi, şaşırmış ve kafası karışmıştı. Teknede başka hiç kimse can yeleği takmıyor ve güvertede maymunlar gibi koşuşuyorlardı. Kendisi kavanozu boşaltmak için 3 basamak yukarı çıkmak isteyince astronotlar gibi giyinmek zorunda bırakılıyordu. Can yeleğini takarken düşündü. Şimdi kim sersemler gibi davranıyor? Neden kavanozu babamın boşaltmasına izin vermedim? Çünkü o sıvı özel, mahrem bir şey. Ama ne salaksın sen? Baban senin kirli bezlerini değiştirmez miydi yıllarca önce? Neyse artık bunları düşünmek üzere geç kaldın.
Ambar kapağından geçerek güverteye çıktı. Dümen tekerleğinin yanından dolanıp rüzgar altı tarafına doğru ilerledi. Güneş batı ufkunda alçalmıştı. Akşamın karanlığı çökmek üzereydi. Babası çabuk ol, can halatını da oraya tak diye seslendi.
Tamam efendim diyen kız halatı direğe bağladı.
İnanılması güç olacak ama bunları söylemekten keyif duymuyorum ben de.
Evet efendim derken Catherine sesinin sinirli çıktığını biliyor ama kendisini engelleyemiyordu.
Kavanozun kapağını açtı, dizlerini güverteye koyarak denize doğru kavanozu boşaltmak üzere eğildi. Kavanoz tek elle tutamayacağı kadar büyüktü. Dikine çevirmek isterken elinden kayar gibi oldu. Refleks hareketi sonucu öteki elini de uzatırken kapak elinden kaydı. Onu da tutmak üzere hamle etti ve birdenbire rüzgarda kesiklik oluştu. Tekne olduğu yerde durur gibi kaldığından kızın ayaklarını destekleyen zemin ortadan kalkar gibi oldu ve tekneden sarkan kızın ağırlığının büyük kısmı dışarı doğru kaydığından Catherine dengesini yitirdi, takla atarak denize uçtu. Saniyenin küçük bir kesirinde kız can halatının kendisini tekneye doğru çekeceğini düşündü. Gerildi ve ellerini başına doğru kaldırdı. Can halatı gerilirken bir çat sesi işitildi ve Catherine kendisini çığlık attığını, aynı zamanda tuhaf bir yırtılma sesinin geldiğini duydu. İşte o zaman teknenin bordasına vurduğunu ve üzerine suların saçıldığını duyumsadı. Suyun altındaydı ve baş aşağı dönmüştü. Sonra can yeleği onu çevirdi ve suyun yüzeyine çıkardı. Ama çevresini göremiyordu. Çünkü saçları gözlerinin üzerine dökülmüştü. Onları itti, gene de ufak çırpıntılar halinde kabaran mavi sulardan başka bir şeyi göremedi.
Bu olamazdı, ne oluyordu? Can yeleğine baktı. Yeleğin üzerinde kendisini tekneye bağlayan can halatının iliştirildiği yerde çevresi parçalanmış iri bir delik vardı. Biraz önceki yırtılma sesi buradan mı gelmişti?
Babasının bağırdığını ve ötekilerin de konuştuklarını işitti. Her zaman suda dönmek üzere el ve kollarını kullanırdı, şimdi de öyle yaptı. Orada direğin üstünde batan güneşe karşı silüetini gösteren yelkenleri görebildi. Oysa sesler giderek hafifleşiyordu. Altında bir şey kabardı. Onu dalganın doruğuna doğru taşıdı. Şu anda teknenin direğini ve kameranın üzerini bile görebiliyordu. Haykırdı, ancak sözcüklerini rüzgarın kapıp götürdüğünü algıladı. Sudaki kabarma hafifleyip geçti. Şimdi Catherine değil, direği, tekneyi bile göremez olmuştu. Bir şeyin onu suda sardığını, nabız gibi ama hafif hafif atarak onu kavradığını duyumsadı. Bir motor sesi duyuldu. Evet, teknenin motorunu çalıştırmışlardı. İyi, şimdi manevra yapıp onu daha çabuk bulacaklardı. Gece karanlığı iyice çökmeden kendisinin yerini saptamış olacaklardı. Denizde bir kabarma daha oldu. Onun tepesine yükseldiğinde kız tekneyi daha uzakta gördü. Tüm ışıkları yakmışlardı. Direkteki silyon feneri, borda fenerleri, baş ve kıştaki fenerler ışıl ışıldı. Bu yüzden tekneyi kolayca ayırt edebiliyordu. Bir kez daha bağırdı ve kollarını salladı. Oysa kendisini duyamayacaklarını biliyordu. Kuşkusuz motor çalıştığı sürece sesini işitemeyeceklerdi. Neden kendisinden uzaklaşıyorlardı? Tekne niçin dönüp ona doğru gelmiyordu? Ama sonra tekne döndü. Baş tarafı kıza doğru dönerken tekne sancağa doğru yatıp daire çizmeye başladı. İyi, şimdi onu bulacaklardı. Denizdeki kabarma çekilmiş, kız şimdi çukura düşer gibi olmuştu. Çevresinde sudan başka bir şey göremiyordu. Kendisi onları göremezse teknedekiler onu nasıl görecekti? Onların denizden yüksekliği 15 metreye varıyordu. Oysa kendisinin sudan yüksekliği neydi? 50-60 santim mi? Gücünü koru Catherine diye düşündü. Bağırma, bir dalganın tepesinde yükselene kadar el kol hareketi yapma. Ancak o anda seni görebilirler. Denizde kabarıklık oluştu ve bu kez hemen hemen tümüyle tekneyi gördü. Ancak tekne kendisinden uzaklaşır biçimde hareketliydi. Catherine feryat etti. Sudaki kabarıklık azalınca kız başını batı yönüne çevirdi. Güneş batmış, ufukta şimdi yalnızca turuncu renkli bir parlaklık kalmıştı. Birkaç pembe kenarlı bulut gökyüzünde görülmekteydi. Catherine tam üstünde yıldızları da görebiliyordu. Kısa sürede tam karanlık basacaktı. Teknedekiler kendisini bulmalıydılar. Ya bulacaklar ya da... Bu seçeneği düşünmek bile istemiyordu. Tanrım, su ne soğuktu. Böyle çabuk nasıl üşümüştü. Suya düşeli yalnızca birkaç dakika olmuştu. Şu anda bacakları titremeye başlamıştı. Gırtlağı ve çenesi de öyle titriyordu ki daha şimdiden soluk almakta zorlanır olmuştu.
18. ayının sonu. Sayfa 201.